yaşları sorulduğunda X, Y, Z'den çok N kuşağına dahil olan, ilk gençlik yıllarındaki çamlık muhabbetlerini unutmayan, içinde ne olduğuna dair hiçbir fikirleri olmayan gölgeler çotosunu korumaya ömürlerini adayan, biri finansla çizimi, öteki düşünceyle münzeviliği harmanlayan iki eski dostun ahkam dolu programı. Hem nostalji uyandıran hem de zihinleri zamanın ötesine taşıyan bu sohbetlerin podcastler çağında radyo programı olmasından doğal ne olabilir ki? Gölgeler Çatosu her perşembe saat 17'de sizlerle.
Can ne haber?
Vallahi iyilik. Senden ne haber?
Hayırlı Ramazanlar.
Hepimize. 11 ayın sultanı yeniden geldi.
Yine oruç tutmadığımız hayırlı bir Ramazan diliyoruz herkese.
Herkese.
Cebimizi başka şekilde yapıyoruz deyip.
Amin.
Sayende yine toplu taşımaya bindik.
Çok daha iyi olmadı mı?
Olmadı.
En azından ara sokaklarda kaybolup saatlerce park yeri aramaktansa İstanbul'da benim için daha büyük kolaylık yani.
Şu İstanbul versus Ankara'ya çok az kaldı bu arada. Bunların hepsini o zamanlar konuşacağız, İstanbul mu Ankara mı. Ama bu bir beyaz yakalı refleksi artık bendeki. Çünkü biliyorsun ben bir 10 sene önceye kadar çok böyle arabacı bir insan değildim. Ne zaman müdür olduktan sonra şirket araba verdi, ondan sonra her şey değişti benim için. Pandemiden sonra iyice değişti toplu taşımaya binmeme konusunda. Hala konumu koruyorum yani, toplu taşımaya karşı sürdürülebilir bir negatiflik var içimde. O yüzden ilk programda yine her zaman olduğu gibi kinimizi kustuğumuz.
Ama ben yine de en azından o Ankara-İstanbul programını yapmadan önce şunu çok net ifade edeyim. Toplu taşımayla İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek çok uzun sürmesine rağmen çok daha kolay Ankara'ya kıyasla. Ankara'da arabasız kolay kolay yapamazsın açıkçası. Ama İstanbul'da arabayla yapamazsın, tam tersi. O yüzden burası gene fena değil. Hiç fena değil hem de.
Seni rahat ettirebildiysek ne mutlu.
Her zaman çok çok güzel ağırlanıyorum. Her geldiğimde o kadar mutluyum ki.
Evet Can, sadece bu program için İstanbul'a geliyor sağ olsun. 20 sene gel. 20 olmadı ya, kaç oldu?
5 sene oldu.
5 senedir. 5 evet, sene oldu. Program vasıtasıyla görüşebiliyoruz kendisiyle. Hep her programda konuşuyoruz. Program öncesi o kadar çok konuşuyoruz ki canlı. Programda konuşacağımız şeyler biraz böyle ne diyor, dilute oluyor. Derişiyor mu diyelim.
Derişiyor. Yani derişiyor.
Kıvamı kaçabiliyor. Kafamız karışabiliyor. O yüzden de genel itibariyle program başlangıçları böyle ender gelişen Osasuna atakları gibi oluyor.
Yolda düzüyoruz kervanı. Çok da sıkıntı değil aslında.
Ama memleketin de bu değil mi? Tanımı bu değil mi zaten? Planlı programlı olmamak.
Aksini yapmak için açıkçası gene çabamız var ya. Boşuna da yapmayalım yani. Buna bir çabamız var ama genelde böyle oluyor. Evet, gelişine.
Evet. Sen yokken çok tiyatrolara gittim. Devlet tiyatrosu olsun, özel tiyatro olsun. Hepsini tecrübe ettim. Yokluğunda birkaç notlar aldım bunlarla ilgili. Bir tanesi bir Picasso oyununa gittim. Geçen 3. 4. programlar galiba. Çok yoğun böyle bir kriptolar vesaire, yapay zeka falan gidince kafalar yanmış benim etraftan aldığım yorumlara göre. Tam da bu denk geldi. Sen bilmezsin. Teoletin yetmez. Band magazin vardı eskiden.
Canım hiç bildiğim bir şey değil.
Yayın değil. Mekanları var hatta burada falan. Ki, mekan ve ki. Sergi olarak da. Online dergi de var galiba. Onların hard copylerini topladığımız dönemler işte. Bilmeyenler baksın hakikaten. Band magazin çok orijinal içeriklerdi. Yani hem artwork olarak hem içerik olarak, değindiği konular olarak hem de müzikalite anlamında çok zamanın ilerisinde bir dergiydi. Orada bir makale okumuştum. Picasso ve Einstein'ı karşılaştıran. Mevzu da şu. Einstein bu izafiyet teorisi bilmem ne, kuantum mekaniği falan konuştuğu, çalıştığı zamanlarda Picasso'nun da kübizmi düşündü. Ve aslında her ikisinin de farklı kanallardan, farklı araçlarla aynı mevzuya kafa yordukları bir dönem. Dolayısıyla çağdaş, yani aynı contemporary düşünce setinin içerisinde bir yerlere gitmeleri durumu. Şimdi Tiyatro oyununa da gidince eski bölümlerde de bunları konuşunca falan iyice bir kafa döndü bende. Tiyatro ile ilgili birkaç şey vereyim bu arada. Detay vereyim. Yani metin zaten 100 yıllık metin. Devlet Tiyatrosu'nda sürekli oynanıyor. Ama ben performanslarda şeye çok takıldım. Picasso'yu oynayan oyuncunun saçlarının uzun ve sakallarının da uzun olmasına. Yani hiçbir Picasso vibe'ı vermedi bana. Oralarda çok takıldım gerçekten. Ama güzel bir oyundu. Yani şeyi özlemişim. Gün içinde İstanbul'da saat 6'da böyle durduk yere tiyatroya gidip tiyatro izleyip ondan sonra hayatıma devam etme.
Şehir tiyatrosu özlemişim. Muydu bu?
Devlet tiyatrosu.
Devlet tiyatrosuydu.
Evet evet. Devlet tiyatrosu. Çok da eski bir oyun yani. Sürekli devlet tiyatrosunda oynanan bir oyun. Birkaç kere özel tiyatroda da oynandı ama devlet tiyatrosunda hani yüzyıllardır oynanan bir oyun. Profesyonelle beraber çok bayağı bir sene oldu. Yani ismini şimdi hatırlamıyorum ama Hastane diye bir dizi vardı. Zeki Alasya, Metin Akpınar'ın orada başhekimi oynayan oyuncu oynuyordu o zamanlar Picasso'yu. Daha o zamandan beri var yani bu oyun. Böyle sanatsal bir zaman geçirdim.
Vallahi açıkçası ben de tiyatroya gittim ama onu anlatmadan önce şu aklıma geldi. Şimdi biz öğrencilik zamanlarımızda Kadıköy'de Haldun Taner'de işte tiyatro biletleri sadece buluşmazdık. Tiyatro biletlerinin çıktığı zaman işte çok fazla internetten alım da yok zannedersem o vakitlerde. Dolayısıyla sıra bekler, oyunların listesini alır ve hemen orada karar verip gişeden biletimizi alır. Ondan sonra da gün beklemeye başlardık. Halen daha öyle olduğunu açıkçası zannetmiyorum. Bu cehaletim de tamamen şehir ve devlet tiyatrolarına uzun süredir gitmemekten kaynaklanıyor açıkçası. Ama böyle bir ritüelimiz olduğunu çok net hatırlıyorum. Yani Kadıköy Haldun Taner'in önünde çok uzun kuyruklar olurdu. İnsanlar bilet bulabilmek için. Bir de halen daha tiyatro biletleri zannediyorum ki hem şehir tiyatrolarında hem devlet tiyatrolarında çok daha ucuz. Özel tiyatrolara nazaran.
Çok çok daha ucuz. Bir de hani bu söylenen hareketle şunu çok net yaşadım zaten ben. Bu nostaljiyi ve hayal kırıklığını. Direkt gider gitmezlik sordum. Oyunun kitapçığı yok mu? Oldu.
Evet.
Henüz katalog basılmadı dedi. Veznedeki hanımefendi. Yalnız şu var hani program basılması değil. Kitabın kendi bireysel kitapçının olması.
Evet, evet, evet. Bunlar, oyunla ilgili bilgilerin olduğu, oyuncuların, yönetmenin ufak bir şey. Evet, doğru.
Yani bu yoktu. Program olarak vardı ama PDF olarak sanırım internet sayfasında varmış. Bu da bende alerjisini yaratıyor. Bir yere gittiğinde sipariş vereceğin zaman hard copy menü gelmiyor da kare kod okutuyorsun ya. Bu alerjiyi yaratıyor bende. Biz her ne kadar böyle kriptolar, yapay zekalar kafalarında dolaşsak da hani böyle yaşlı alerjilerim de var hala. Bir hard copy görmek istiyor insan. Mesela gazeteyi falan da öyle. Yani spor gazetesi, normal okuduğumuz hafta sonu gazetesi, hafta sonu bir kesin bir gazete alımım var. Her ne kadar o gazetenin içinde doğru düzgün bir şey olacağını bilmesem de birkaç tane eski çocukluğumuzda okuduğumuz ve hala var olan ana akım gazeteyi alıyorum. Ekstra oksijen alıyorum. O bir hafta gidiyor, güzel oluyor. Sanatla ilgili eki de, oksijen iki de gayet iyi bir ek. Onun yanında bir de bu aralar alıyorum artık. Spor gazetelerini alıyorum. Çünkü bu Galatasaray dergisinde çizme hikayesi yeni başladı. Şimdi oralarda çok anlatılacak hikayem var. Tartışmak istediğim konu var ama oraya girmeden önce şu tiyatro parantezine devam edeyim. Çünkü benim gittiğim iki oyunda bir var, senin de gittiğin bir oyun var. Ve aslında senin gittiğin çok merak ettiğim bir oyun. Oyuncusunun da böyle her şeyi yapabildiği falan canımı sıkacak düzeyde yeteneğe sahip olan bir oyun.
İzlerken de gerçekten o izlenimi alıyorsun. Bahsettiği oyun bu arada bilmeyenler için Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün oyununu sahneye koydu. Serkan Keskin. Ankara'ya geldiler sağ olsunlar ve
Ankara'dan da böyle Hani Çankırı'ymış, Yozgat'mış gibi bahsetmiş.
Hayır, şunun için belki onun için yine ayrı bir program yaparız ama şu konuda çok netim. Sanat ve kültür gerçekten Ankara'da yaşanıyor. İstanbul'da değil. Ama işin daha şov kısmı, daha böyle büyük prodüksiyonlar, daha belki de para getirecek şeyler de maalesef İstanbul'da var. Arada böyle bir fark var. Dolayısıyla İstanbul'da yayınlanan, gösterilen pek çok oyun, pek çok sahte sanatı maalesef Ankara'ya gelmiyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi de bu arada açıkçası buradaki büyük salonlar kullanılınca ve o büyük dekorları açıkçası taşıyabilmek o kadar da mümkün değil. Taşısan da Ankara'da belki de örneğin Zorlu'da oynanan bir oyunu Ankara'daki başka bir salona almak o kadar kolay değil. Yani dolayısıyla onlara da hak veriyorum. Fakat yanlış bilmiyorsam bu ikinci gelişiydi Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün ve bir önceki gelişinde de açık havada oynadı Serkan Keskin. Bu sefer kapalı bir salonda oynadı. Yani tabii ki tavsiye ediyorum ve herkesin de izlemesini isterim. Özellikle de kitabı okumuş insanlar için çok etkileyici performans olduğunu söyleyebilirim. Ama burada tiyatro eleştirmeninde olmadığımız için madem sen bazı boomer kısımlarına takıldın, ben de sana başka bir boomerlık anlatmış olayım. Ya arkadaşlar, bu tiyatro seyrederken de cep telefonlarımızı böyle artık açıp kapatmaktan bahsetmiyorum. Yani hani o dekorun değiştiği ve saniyelik karanlıkların yaratıldığı anlarda illa cebimizden çıkarıp ne var ne yok diye bakmamız gerekiyor mu? Veyahut da o ışığın seyircileri, oyuncuları rahatsız edip etmediğini düşünmemek, yani bu kadar mı bu artık düşünülmez bir şey oldu?
O şey tribi, hani dünya bensiz de idare edebiliyor mu acaba? Yani şu an ben tiyatro devre hani bağlı değilim, connected değilim. Acaba dünya bensiz idare edebiliyor mu, yoksa 3. Dünya Savaşı çıktı mı?
Hani yani evet, edebiliyor bu arada. Yani bunu merak ediyorsanız, dünya o telefona bakmasanız da dönüyor çok açıkçası. Ve yani sadece bu da değil, fısır fısır konuşmalar, yani bütün oyun boyunca konuşmalar, uyarmanıza rağmen devam etmeler ve bunun normal bir şeymiş karşılanıp bizim yaptığımız hareketlerin bir işte boomer, eski kafalılık ya da şey olması böyle açıkçası biraz rahatsız etti beni. Bunu aynı şeyi yazın bir de konserde yaşamıştım açıkçası. Yani insanlar müzik dinlemek yerine toplanıp sohbet ediyordu etrafımda ve sahneye de yakın bir yerdeydik. Gerçekten anlam veremedim. O yüzden de oyun ne kadar güzel olsa da takıldığım nokta tamamen bu oldu. Yani arkadaşlar, bu cep telefonumuzu her karanlık yerde çıkarıp ne olmuş diye bakmamıza gerçekten gerek yok. Hele ki bir tiyatro salonundaysak.
Evet, dünya sessiz de hayatına devam edebiliyor. Yo, bunun boomerlık olduğunu düşünmüyorum. Ben sırf bu yüzden sinemaya gitmeyi bıraktım. Yani pandemiden sonra gidiyorum ama şöyle gidiyorum. Mesela 11 matinesine hiç alakasız, mesela kanyonda bir yerde ve gold class, yani parası neyse bir şekilde verip
bomboş bir
hani üç filme beraber
salon,
yani üç filmlik parayı bir tanesine verip kimsenin olmadığı bir salonda tek başıma izleyeyim en azından falan gibi gidiyorum. Yoksa telefon ışığını bırak, yani arkadan tekmelemeleri bilmem neler, onları zaten geçtim. Ama yani mesela Dune geldi, işte Dune 2'ye gittik mi, gideceğiz mi diye konuştuk. Ya Dune'un da bu Jodorowsky'nin çekilememe hikayesi de ayrı bir bambaşka bir olay ya. Ona da bir parantez açarız. Zaten sohbetler sürekli şey oluyor. Parantez içinde parantez, if closed, Excel formülü gibi olmaya başladı bizde.
Takip etmesi çok zor.
My mind is a bad neighborhood. Şimdi hani telefonu açması bilmem nesi vesairesi, hani sinemada hadi diyelim ki özel efektler var, bilmem neler var. Arada bir böyle baktığında çok da hani şey, görmezlikten gelebilirim belki ama hani tiyatroya, yani zaten tiyatroya bunun için gidiyoruz. Hani canlı performansı görmek, ona angaje olmak, onunla bağlantı kurmak ve diğer her şeyin de sessiz olduğu bir durum. Yani bu bir boomerlıktan ziyade bence bu hani çağın getirdiği bir şey olmak veya teknolojiyle beraber olmak ya da işte bir gereklik değil. Bu dümdüz görgüsüzlük yani. Bu terbiyesizlikten başka bir şey değil. Daha da yükselebilirim buradan.
Yükseldikçe ama yani
yükseldikçe yükselebilirim buna.
Mümkün
çünkü
değil.
Zaten o bileti alıyorsun ve o organizasyona gitmek için çok fedakarlıklar veriliyor. Şimdi sen bu sahada yenisin. Daha çocuğun da yok. Bilmezsin. Yani ona gidebilmek için büyük şeyler veriliyor. Savaşlar ve fedakarlıklar yapılıyor. Dolayısıyla orada bir zahmet, hani dünya sensiz hayatına devam edebilsin. Ya da zaten o telefonla müdahale etmen gerekecek kadar acil bir durum varsa da niye oradasın? O da ayrı bir konu.
Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Gözümüzün önünde yaşandı çünkü oyunun ortasında. Serkan Keskin bu arada gerçekten
nefis
tek başına
bu arada, o tarz şeyleri
yaptı da zaten. Ben telefon çaldığı için yaptığını zannetmiştim. Meğerse birisi filmi alıyormuş. Yani tiyatro oynanırken birisi filmi alıyor. Serkan Keskin sahnede durdu. Ama oyununun içerisindeyken durdu. Yani bozmadı oyununu. Uzun süre dondu kaldı. Sonra sahneye doğru, daha doğrusu seyirciye doğru dedi ki telefonunuzu bırakmanızı bekliyorum dedi. Ve bıraktıktan sonra oyununa da devam etti. Yani sadece bizim de değil, oynayan kişinin bile yani ya telefonu çıkartıp sahnedekini çekmek nedir tiyatronun içerisinde yani?
Ama bu çok yaygın. Yani şeyde. Bir Picasso'da yoktu tabii. Yani küçücük salon zaten. Hani orada belli oluyor ama Timsah Ateşi'ne gittim hafta sonunda. Orada yapan çok vardı. Orada bir kalkıp bir Dilber dansı yapasım gelmedi değil.
Hayır, sinirlenip kızıp da bir şey yaptı mı bu sefer de hakikaten yani hem o çıkacak olay hoşuna gitmiyor, hem zaten kaybedilmiş bir odak var orada, onu geri alması zor oluyor falan. Neyse yani gerçekten bunlar sıkıntılı.
Tiyatroda odak şey hani bozuldu mu geri gelmesi daha zor. Sinemada efekte mefekte bilmem neyle bir şekilde gene bir boost ediyor seni, bağlanabiliyorsun ama tiyatroda iyice tadı kaçıyor. Şeyde Timsah Ateşi'nde Hazar Ergüçlü vardı bu arada. Funder Yiğit'le beraber efsaneydi bence performansı. Yani hiç öyle Dilber dansı falan diye küçümsedim zannedilmesin. Ama o roller çok yakışıyor zaten ona. Abi çok acayip bir sonla bitti oyun. Ya ben çok etrafımdan spoiler da almadım. Bu sefer etrafımda giden arkadaşlarım da vardı oyuna daha önce. Çok hiç beklemediğim bir şekilde bitti. Yani o oyun bir Galip Tekin çizgi romanı olabilirmiş. Galip Tekin vibe'ını da sürekli veriyoruz ki bir şekilde ilerleyen bölümlerde...
Sadece Galip Tekin abi.
Galip Tekin bu arada... İşte onların o dönemde etkilendikleri işte Mobius'tur şeydir falan, diğer Fransız veya Avrupa ekolündeki çizerlerin hepsi aslında biraz önce bahsettiğimiz çekilemeyen Dune filminde Jodorowsky'nin şeyinde var, kitapçığında var, Dune kitapçığında. Hepsinin arka plan çizimleri, karakter çizimleri, tasarımları vesaire hepsi o kitabın içinde var. YouTube'da da belgeseli Türkçe altyazı olarak da var diye biliyorum. Jodorowsky'nin çekilemeyen Dune belgeseli diye. Sonra onu o Kara İnkal serisi falan oradan çıktı. Ülkemizde de yayınlandı İnkal şeyleri, çizgi romanları. Galiba Gerekçeler'den yayınlandı. Gerekçeler deyince de aklıma geldi. Şimdi şurada dibimizde Milli Rüyasyonası'nda başlamışlardı da ondan sonra dağılmışlardı.
Hey gidi günler hey. Hey gidi günler hey. Bir şarkıyla istersen birazcık ara verelim, yoksa biz bu şeylikle şikayet durumuyla iyice dağılacağız.
Sen çalacağım, ben mi çalayım?
Çalayım bari, hazır böyle gelmişiz. Aslında bu konuşurken aklıma geldi. Orada olamama haliyle çok güzel ama birazcık da komediyle anlatan Cake'in You Are Never There şarkısı var. Onunla devam edelim. Biz birazcık daha toplanıp yine beraberiz.
Cake çaldı Robert Lee. I need your arms around me, I need to feel your touch. I need your understanding, I need your love so much. You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, baby, you're never there. Such strong resistance.
candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. Hey! You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me? We're always on this roller coaster. If you want me, why can't you get closer? Never there, you're never there, you're never ever ever ever there. Never there, you're never there.
Evet, bu kültür ve sanat dolu Gölgeler Şatosu'nun bu bölümüne yine tiyatroyla devam edeceğiz. Geçen hafta aslında sadece tek değil iki oyuna birden gitme şansım oldu benim. Ötekisi de Öteki isimli Emin Alper'in bir tane bir oyunu. Zannedersem Dostoyevski'nin bir romanından uyarlanmış. Güzel de ilginç de, yani insan Dostoyevski okuyanlar için zaten çok aşina olacakları bir duygu bu, ama olağan insanın kendi içerisinde yaşamış olduğu o psikolojik çıkmazlar ya da kendini yalnız hissettiği anlardaki o içine düşmüş olduğu çukurları çok güzel anlatıyor Dostoyevski. Hatta her ne kadar çok fazla beğendiğimi söyleyemez hem de film olarak Zeki Demirkubuz'un Yer Altısı'nda Engin Günaydın mükemmel bu o karakteri çok güzel tasvir etmişti. Oradaki o çaresizlik, sürekli kendi içinde kurma durumu, başkalarına sataşmak için sürekli bir sebep, sürekli bahane arayan o huysuzluk falan, bu gerçekten Engin Günaydın tam böyle bir karakteri harika yansıtmıştı Yeraltı filmi. Her ne kadar birebir aynı olmasa da burada da benzer bir karakterin yaşadıklarını, böyle birkaç gün içerisinde yaşadığı şeylere tanık olduk. O da güzeldi ve yine dediğim gibi o da beni şaşırtmadı ve az önce söylediğimiz bütün sıkıntılar, problemler yine maalesef orada da, yani gözümüzün önüne geldi. Yani şu telefonlardan uzak duralım kısacası tiyatroda, tiyatro seyrederken lütfen.
Hücreleri merak ediyorum ben şimdi, Engin Günaydın.
Hücreleri ben de merak ediyorum. Ankara'da geldiler ama henüz gitme şansım olmadı.
Ankara'ya bile gelmişler.
Ankara'ya geldiler ama henüz izleme şansım olmadı.
Bu Timsah Ateşi de enteresandı. Böyle nasıl diyeyim, bir Kill Bill tadında. Böyle bir hakikaten filmi çekilse muhtemelen Tarantino çekermiş gibi başlıyor.
Bir ama, intikam hikayesi mi?
Bir dolayı. Nevi evet. Böyle üzeri çok yumuşak geçtikleri bazı konular var. Baba kız ilişkileri içerisinde falan. İki kız kardeş bunlar. İşte babaları var falan. Sonunda da böyle sürprizi bitiyor yani. Hani bir kelime daha söylesem sürprizi kaçabilir gibi bir durum. Ama bilenler veya işte takipçileri, Galip Tekin çizgi romanlarına benziyor deyişimden ne tarz bir bitişi olabileceğini.
Karanlık bir havası var sonuçta, evet, anladığım yani, kadarıyla.
Geniş düşünülmesi gereken bir sonu var. Yani o son muhtemelen biraz böyle insanları şaşırttı ki benim beklediğimden az bir alkış alındı. Yine çok alkış aldı ama hani daha uzunca bir süre devam etmesi gerektiğini düşündüğüm bir alkış sekansı
olmalıydı
ama. Hadi
bitse de gitse alkışı mı?
Yok, şey böyle hani insanlar anlamadı herhalde ne oldu. Yani böyle bir dumur anı yaşattı falan. Çünkü hiç o şekilde bitmesini ben de beklemiyordum. Yani enteresan bitti. Diğer oyunda üçü bir arada Cem Davran'ın başını çektiği ama yine jenerasyonlar arası ve karakter farklılıkları arası çatışmaları gördüğümüz, uzlaşmaları gördüğümüz ama uzlaşmaların hani şey kazanan tarafta değil de kaybetme tarafında, bırakma tarafında, vazgeçme tarafında uzlaşıldığı üç farklı jenerasyonun olduğu, içinde futbolun da yoğun yer aldığı bir oyun. Çok tatlı bir oyun ama şey konusu zaten bu aralar da çok kafamı kurcalayan bu konu. Yani mutlaka kazanmak mı lazım ve o tarafa gidip orada mı endap etmek lazım? Yoksa bazen de abi hani pitch black, böyle sessizlik ve boş vermişlik ve orada dengelenip o şekilde kalmak mı? Yani hep mi motto kazanmak ve o mücadeleyi vermek üzerine kurulmalı? Yoksa bazen de sakinlik ve boş vermişlik ve hani bırakarak mı?
Akışına işte, bırakarak.
Akışına bırak, akma bile değil yani tamamen bırakarak ve noktayı koyarak, durarak mı bitmeli? Denge orada mı sağlanmalıyı? Güzel düşündürttü. İçinde futbol olduğu için de biraz önce de işte hard copy spor gazetesi almaktan bahsetmemin temel nedeni yine Galatasaray dergisine çizmeye başlamam. Ki 20 yıldır biliyorsun farklı farklı dönemlerde ara ara çiziyorum. En çok işte 2011-2014 döneminde falan böyle aralıksız çizdim ama yani belli sezonlarda çizmişliğim var. Bu sezon daha yoğun. Yani hemen hemen her maçı çiziyoruz. İşte bu sayıda 6 sayfa var. Çünkü Avrupa maçları da var. Ve her sene aynı sorgulamayı yaşıyorum. Yine de yaşıyorum. Yani bu futbol, şimdi telefonları açma dedik ya. Oradaki insanların bir kısmı statta maçı seyreden insanlar da. Ve onların da bir kısmı sosyal medyadan her şeye yardıran insanlar grubunda. Yani derginin reklam postu yayınlanıyor Twitter'da. Ve altına bir önceki günkü Fenerbahçe maçında işte hakemi tehdit eden Fenerbahçeli oyuncuyla ilgili postlar atılıyor. İşte hakkımızı aramıyorsunuz, işte ne biçim yönetimsiniz vesaire, işte siz burada dergi peşindesiniz falan. Yani algılar o kadar karışmış durumda. O yüzden bir insanın tiyatroda telefonunu açtığı için ona çemkirmek çok lüks bile geliyor aslında baktığında.
Olması çünkü gereken, daha neler neler var yani oralara, daha oralara gelene kadar.
Hani ihtiyaç piramidini ihtiyaç piramidi olarak değil de bir ne bileyim bir tartışma, bir paylaşım, bir entelektüel piramit düşünsek. Biz bu piramidin dibinde değil daha şeyindeyiz. Hani merkezinde kolonlarının yapıldığı su basmanındayız. Yani böyle bir kitleye yıllardır çizgi ve hani sanatla ilintili bir şey, futbolun, sporun farklı bir alanını sunmaya çalışan bir kişi olarak bu Eda Erdem'in heykeline yapılan esprileri de düşündüğüm zaman hepsi bir düzleme oturuyor. Maalesef bu tarz konularda daha çok hani beynimizin sürüngen tarafındayız.
Bununla ilgili 80'lerde 90'larda yayınlanan bazı spor programlarının ya da haberlerin böyle röportajlar var sahaya gidenler. O zamanlar daha çok holiganlar deniyor. Şimdi burada tabii uzun uzun bunu tartışmak istemiyoruz ama şeyin de farkındayız tabii ki. Yani futbol endüstrisi o 80'lerden 90'lardan bu yana gelene kadar çok fazla değişiklik gösterdi. Seyirci kültürü değişiklik gösterdi. Zaten bunun ekonomik açıdan sürdürülebilir olması için bazı adımlar atıldı. Onun da şu söylediğin şey bence onun meyvasının yendiği günler. Şimdi ama eskiden çok daha güzeldi de şu an çok kötü diye de anlatamayacağım. Çünkü o zamanlarda zannedersem YouTube üzerinden eski örnekleri de bulabilirsiniz. Holiganlar, değil mi? Böyle işi gücü yok maça gelmiş, varını yoğunu vererek maça gelmiş. Bütün takımı sadece kendi oynadığı maçları değil, deplasmana gittiği zaman da takip etmiş. Onun için cebindeki son parayı vermiş. İşte yemeğidir, kalacağı yeridir, otobüsüdür falan. Böyle canhıraş şekilde savunan bir taraftar kitlesi vardı. Ve o taraftar kitlesi belirli bir zamandan sonra maalesef ekonomi bir getirisi yok. Kulübe çok da fazla kazandırmıyor diyerek yavaş yavaş çıkarılmaya çalışıldı. Onun yerine işte formadır, bayraktır, şudur, budur satın alacak, kombinelere çok daha yüksek paralar verebilecek belirli bir kesimin çekilmeye çalışıldığını biz gözlerimizle gördük. Yani her bir değişim bunun, bu seyirci değişimine gidecek bir yolu açmıştı aslında. Dolayısıyla bunun ben bir tesadüf olduğunu zannetmiyorum. Ha ne fark var? O zamanlar o insanlara işte o piramidin en dibindeki muamelesi yapılıyordu. Çünkü holigandı onlar. Hiçbir şeyden anlamıyorlardı. Şimdi aslına bakarsan o kadar parayı veriyor, şeyi yapıyor, formasını alıyor, destekliyor. Karşılığını da göremeyince artık çığlığını sosyal mecralardan anlatabilme hakkını da kendinde buluyor. Demek ki orada bir evrimleşme süreci var.
Ya burada sosyo-kültürel bir şeyden de bahsetmiyorum. Ben Fenerbahçe Galatasaray basket maçına gitmiştim. Hani Ayşe Hatun Önal da söylemişti zamanında basketbolcular daha entelektüel diye. Magazinin de şeyi. Magazinin de nostaljisi.
Entel Dante. ne magazinler vardı
Postumu
değil mi?
Postumu 7'ime kadar gidelim. burada şey... Öyle bir küfür geldi ki arkadan. Yani bir ürün olarak tasarlamak istesen ancak bu kadar tasarlayabilirsin. Öyle bir küfür geldi. Bir dönüp baktım. Bayağı böyle hani eli yüzü düzgün, normal, eğitimli falan filan diyebileceğim bir profil. Yanında da bir hanımefendi var. O da zaten o an o dünyadan kopmuş. Yani ben kiminle yaşıyorum, nasıl bir insanla beraber falan gibi bir sorgulama içerisindeydim muhtemelen. Yani bu kalıbın içinde var. Ama bahsettiğin holigan kesim artık sadece sporda değil, her konuda var. Her konuda holiganlaşma var. Yani politikada var. Herhangi bir diziyle ilgili var. Herhangi bir filmle ilgili var. Ulusal kanallara baktığın zaman iktidar yanlısı aynı, muhalefet tarafı aynı. Yorum yapma mekanizmaları aynı, birbirlerine laf sokma veya birbirlerine karşıt görüş sunamama kaliteleri aynı. Dolayısıyla bütün bunların hepsi aynı fikir üretememe havuzundan besleniyorlar. Yani bunun karşı tarafında mesela işte çizimle ilgili başladık. Şimdi Galatasaray çizimlerini yapıyorsun. Bir Galatasaraylı kısım beğeniyor. Bir kısım hiç beğenmiyor. Onlar Fenerbahçeli anlıyorsun. Sonra mesela Alex çiziyorsun. Fenerbahçeliler bayılıyor. Bu sefer Galatasaraylar topa tutuyor falan. Yani ne yaptığından bağımsız yaptığın hangi zümreye özgü, hangi kulübe özgü, hangi gruba özgü o şekilde destek alıyorsun.
Yani yapılan çizimin güzelliği, hoşluğu veyahut da kaliteli olması burada konu bahis değil. Kimi
abi
çizdiğin.
Bir de şöyle bir saçmalık da var. Yani takibe takip diye bir saçmalık var. Yani yine boomer boomer konuşacağız ama ben bunu da anlamıyorum. Yani arkadaşının paylaştığı her şeyi like etme hastalığı. Abi bir arkadaşının paylaştığı her şeyi beğenemezsin. Yani bir kısmı da hani senin ilgi alanına girmiyor olması lazım. Girmeyebilmeli yani. Ki bazı şeylere like aldığın zaman gerçekten like ettiğini veya gerçekten beğendiğini anlıyorsun karşı tarafın veya gerçekten onda bir şey yansıttığını fark edesin. Dolayısıyla her paylaştığın şeye herkes beğeni attığı zaman zaten bir şey ifade etmemeye başlıyor bir noktadan sonra. Hani bir ayrım yok, bir idrak yok, ne bileyim samimi bir feedback aldığını düşünmüyorsun. Dolayısıyla hepsi birbirine karışıyor. O yüzden zaten bir isyan noktasında işte Instagram'daki hesabımı kapattım ben de. Yani anlamsız bir dünya oluştu orada. Hani bir paralel benlik oluştu neredeyse benden öte. O nedenle de anlamsız bulduğum için geçtiğimiz zamanlarda kapattım. Bazı tepkiler de aldım bununla ilgili ama konumumu korumaya planlıyorum orada.
Vallahi en başta tepkiyi de benden aldı. Çok açık ifade edeyim. Ben sosyal mecralarda olmayan bir insan olarak kendisini sosyal mecralarda görmekten çok memnundum. Ama bakalım. Umarım kısa bir dönem deriz. Evet. Gene nefretimizi,
kustuysak,
kinimizi kustuysak.
Bunu bir şarkıyla bağlayayım mı?
Hadi yavaş yavaş kapatalım bari.
Him'den çalıyorum. Join me in that.
Oho, o zaman bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
considering escape from this world. And we've waited for so long for this moment to come. We're so anxious to be together.
This life ain't worth living.